Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Halk Sağlığı Çalışma Grubu tarafından meraklısı için hazırlanan bu derinlemesine analiz serimizin ikincisine hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Herkese merhabalar.
Öncelikle ilk analizimize sizlerden yani dinleyicilerimizden gelen o detaylı geri bildirimler, beğeniler ve destek için içtenlikle teşekkür ederiz.
Kesinlikle. O arka plandaki dinamikleri sizlerle birlikte incelemek bizim için de çok ama çok keyifliydi.
Evet, harika bir başlangıç oldu. Bu ikinci buluşmamızın konusu ise gerçekten çok kritik. Halk sağlığı laboratuvarlarının sürveyans faaliyetleri.
Hı hı.
Bugün hepimizin sağlığını derinden etkileyen, biz hastaneye her adım attığımızda arka planda tıkır tıkır işleyen ama genelde pek de farkında olmadığımız o devasa, görünmez güvenlik ağını konuşacağız.
Sürveyans aslında perde arkasında bizi hastalıklardan koruyan, durmaksızın çalışan o sessiz dedektiflik ağıdır. Bugün senle ve tabii ki bizi dinleyenlerle birlikte bu ağın tam olarak ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.
Aynen öyle.
Türkiye'deki laboratuvarların toplanan bu karmaşık verileri nasıl eyleme dönüştürdüğünü ve nasıl koordine olduğunu masaya yatıracağız. Yani ulusal düzeydeki o görünmez kalkanın anatomisini çıkaracağız hep beraber.
Çok doğru. Her gün o alınan on binlerce laboratuvar testinin, kan örneğinin veya boğaz sürüntüsünün nasıl devasa bir istihbarat havuzuna dönüştüğünü göreceğiz. Peki, bunu biraz açalım.
Tabii.
Nedir tam olarak bu sürveyans? Önümüzdeki notlara baktığımda sürveyansın teknik olarak verilerin zamanında ve sistematik olarak toplanması, biriktirilmesi, analiz edilmesi, yorumlanması ve ihtiyacı olanlara hızla geri bildiriminin sağlanması süreci olarak tanımlandığını görüyorum.
Evet, tam akademik tanımı bu.
Bunu düşündüğümde aklıma hemen metropollerdeki o devasa MOBESE yani güvenlik kamerası sistemleri geliyor. Ancak bu kameralar sokaktaki trafik hillerlerini değil, mikroskobik düzeydeki hastalıkları, salgın trendlerini izleyen bir sistem.
Çok güzel bir benzetme oldu.
Hani her hastane, her sağlık ocağı, her laboratuvar bu dev ağın bir sensörü, bir kamerası gibi çalışıyor aslında.
Burada büyüleyici olan şey tam da o sensörlerin topladığı verinin ne işe yaradığı. Surveillance asla sadece veri istiflemek, rakamları bir Excel tablosuna yazıp arşive kaldırmak değildir.
Sadece kayıt tutmuyoruz yani.
Kesinlikle hayır. Temel amaç her zaman eylem için bilgi toplamaktır. O kameraların kaydettiği görüntülere bakıp bir strateji geliştirmeniz gerekir.
Hı hı.
Toplanan bu veriler sayesinde hastalıkların trendleri izlenir. Olası salgınlar çok erken bir aşamada tespit edilir. Ayrıca uyguladığımız koruyucu önlemlerin, diyelim ki ülke çapında başlattığımız bir aşı kampanyasının işe yarayıp yaramadığını bu sayede değerlendiririz.
Yani veri bir nevi pusula görevi görüyor.
Aynen öyle. En önemlisi de kısıtlı sağlık bütçesinin ve insan kaynağının nereye, kime ve ne zaman yönlendirileceği gibi hayati öncelikler tamamen bu istihbarata dayanarak belirlenir.
Nereye müdahale edeceğimizi, nerede geri çekileceğimizi gösteriyor. Derlemedeki detayları incelerken bu sürecin tek yönlü bir yol olmadığını fark ettim ben. Veri sadece merkeze doğru akmıyor sanki.
Akmamalı da zaten. Merkezden sahaya doğru da bir akış var. Sistemin en kritik ve bazen uygulamada en çok aksayabilen aşamalarından biri geri bildirim. Yani o feedback döngüsüdür.
Bunu biraz detaylandırabilir miyiz?
Düşün ki sahadaki bir sağlık çalışanı veya laboratuvar teknisyeni mesaisinin önemli bir kısmını sisteme veri girmekle harcıyor. Eğer merkeze gönderdiği bu ham veriler işlenmiş analizler olarak kendisine veya sağlık yöneticilerine geri dönmezse sistemin o organik bağı kopar.
Sadece veri giren bir robota dönüşürler.
Aynen öyle. Bu geri bildirimin iki devasa amacı var. Birincisi elbette sahadaki personeli salgın trendleri hakkında bilgilendirmek.
İkincisi nedir?
İkincisi ise motive etmek. Sahada o yoğunluğun içinde veri giren kişi, ekrandaki o basit rakamın aslında ulusal bir salgını nasıl haftalar öncesinden önlediğini gördüğünde işinin o büyük resimdeki değerini anlar.
Anlıyorum. Yani bu sağlandığında tüm ekosistem çok daha sağlıklı ve istekli çalışıyor.
Kesinlikle.
İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü toplanan verilerin karakteri her zaman aynı şekilde şekillenmiyor. Hedef kitleye, izlenen hastalığın doğasına veya veri toplama yöntemine göre bu izleme sistemleri farklı stratejiler benimsiyor sanırım.
Evet, temelde 4 farklı sürveyans stratejisi var.
Gördüğüm kadarıyla bunlardan ilki ve en yaygını pasif sürveyans. Anladığım kadarıyla bu, sistemin standart rölanti ayarı. Merkez herhangi bir ekstra çaba sarf etmeden sağlık çalışanlarının vakaları rutin olarak bildirmesini bekliyor.
Bir evi polis imdat hattı gibi düşünebilirsin.
Telefonun çalmasını bekliyorsunuz yani.
Evet, tam olarak o bekleme hali. Hastane kendi işleyişi içindeyken tanı konulan vakalar yasal bir zorunlulukla Sağlık Bakanlığı'nın sistemine düşer. En az kayrak gerektiren en ucuz yöntemdir.
Ama kusursuz değil herhalde.
Tabii ki değil. Bunun zafiyetleri de vardır. Sağlık çalışanlarının poliklinik yoğunluğu, idari işler veya sistemsel yavaşlıklar nedeniyle bildirimler tutarsız olabilir. Eksik veya yanlış tanılar girebilir. Süreç yavaş işleyebilir.
Anladım.
Bu yüzden eğer hedefiniz bir hastalığı tamamen ortadan kaldırmaksa pasif sürveyansla yetinemezsiniz.
İşte burada devreye aktif sürveyans giriyor galiba. Aktif sürveyansta merkez telefonun çalmasını beklemiyor.
Hayır, beklemez.
Sağlık yetkilileri düzenli olarak hastanelere, kliniklere gidip bizzat dosyaları tarıyor, laboratuvar sonuçlarını inceliyor. Özellikle çocuk felci yani polio eradikasyon programı gibi hastalığı yeryüzünden silmeyi hedeflediğimiz durumlarda kullanılıyor.
Sıfır tolerans gösterdiğimiz durumlarda evet, pasif yönteme göre çok daha maliyetli, çok daha fazla insan gücü gerektiriyor. Ama sonuçlar kesin.
Hatta burada çok çarpıcı bir detay var raporlarda. O kurumda hiç vaka görülmemiş olsa bile sıfır vaka bildirimi yapılıyor.
Bu çok kritik bir nokta. Hastalık yok demek, işimiz bitti, sistemi kapatabiliriz demek değildir.
Ne anlama geliyor peki?
Tam tersine, şu anki stratejimiz işe yarıyor, bu koruma kalkanını aynı titizlikle sürdürmeliyiz demektir. Hiçbir şey bulamamanın bile sisteme bir veri olarak işlenmesi, bu ağın ne kadar paranoyak ve bir o kadar da güvenilir tasarlandığını gösteriyor.
İnanılmaz gerçekten. Peki üçüncü yöntem nedir?
Üçüncü yöntemimiz Sentinel Surveillance. Bazen tüm ülkeyi, 85 milyonluk bir toplumu her bir vaka için tek tek taramak ne zaman ne de maliyet açısından mümkün olmayabilir.
Mantıklı.
Böyle durumlarda toplumun genelini demografik ve coğrafi olarak çok iyi yansıtacak dikkatle seçilmiş örnek bir popülasyonda veya pilot hastanelerde izleme yapılır.
Seçimi tahmin etmek için bütün ülkeye değil de Türkiye profilini yansıtan birkaç bin kişiye soru sormasına benziyor o zaman.
Aynen öyle. O küçük grubun içindeki hastalık trendleri bize büyük resim hakkında çok güçlü bir gösterge sunar.
Dördüncü strateji ise bence en dinamik olanı sendromik sürveyans. Burada laboratuvardan gelecek o kesin mikroskobik onay sonuçlarını beklemiyoruz anladığım kadarıyla.
Beklemiyoruz, evet.
Ateş, öksürük, ishal, döküntü gibi spesifik olmayan genel semptomlar, yani şikayetler üzerinden veri topluyoruz. Peki neden laboratuvar sonucunu beklemiyoruz? Sonuçta ateş yüzlerce farklı hastalığın belirtisi olabilir. Yanılma payı bu kadar yüksekken neden yapıyoruz bunu?
Çünkü bazı kriz anlarında hız kesinlikten daha değerlidir. Sendromik sürveyansta amaç Ayşe teyzenin tam olarak hangi virüsü kaptığını bulmak değildir.
Nedir peki amaç?
Amaç, o mahallede, o şehirde genel bir vaka artış trendi olup olmadığını saptamaktır. Laboratuvar süreçleri günler, bazen haftalar alabilir. Eğer acil servislerde ateş ve ishal şikayetiyle gelenlerin sayısı aniden normalin 3 katına çıkarsa sistem alarm verir.
Daha mikrobun adı konmadan alarm veriyor yani.
Aynen öyle. Sistem hemen "Burada bir şeyler oluyor, sulara veya gıdaya bir şey karışmış olabilir" diye bizi uyarır.
Özellikle büyük kitlesel göçler veya deprem gibi afet sonrası kurulan çadır kentlerde çok işe yarar bu.
Kesinlikle. Halk sağlığı tehditlerinin aniden patlak verebileceği devasa organizasyonlarda da hayat kurtarır. Türkiye'de özellikle akut bağırsak enfeksiyonu, yani ABE ve grip benzeri hastalık dediğimiz GBH için sendromik sürveyans sürekli olarak devrededir.
Sistem acil servis başvurularını tarayarak grip sezonunun ne zaman zirve yapacağını günler öncesinden öngörebiliyor o zaman.
Öngörebilir, evet.
Yani yangının tam olarak neden çıktığını bulmadan önce dumanı görür görmez itfaiyeyi harekete geçirmek gibi bir şey bu. Gerçekten çok pratik bir strateji. Peki, işin bu teori kısmından biraz sahaya, Türkiye gerçeğine inelim istersen.
Tabii, inelim.
Türkiye'deki laboratuvarlar bu devasa operasyonu nasıl yürütüyor? Verilere baktığımızda Türkiye'de sessiz sedasız ama saat gibi işleyen, birbirine entegre 7 çok kritik özel laboratuvar sürveyans ağı var.
Bunu büyük resimle bağdaştırırsak, ilk sırada tüm dünyanın ortak kabusu olan antibiyotik direncini izleyen UAMDSS var. Yani Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi.
2011 yılında kurulan sistem değil mi bu?
Evet, bu sistem sadece ulusal bir ağ değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Ofisi tarafından yürütülen CESAR adlı çok uluslu ağında çok önemli bir parçası. Toplanan direnç verileri doğrudan Dünya Sağlık Örgütü'nün WHONET adını verdiği özel bir yazılımla analiz ediliyor.
Yazılımlar, uluslararası ağlar derken iş gerçekten çok büyük boyutta.
İşin en çarpıcı kısmıysa bu ağa dahil olan laboratuvarların kendilerini de sürekli test etmeleri. UK NUCAS adı verilen uluslararası bir sistemle dış kalite kontrolleri yapılıyor.
Sürekli bir denetim var yani.
O kalite kontrol meselesi her şeyin kalbidir aslında. Düşün ki bir laboratuvar bu bakteri şu antibiyotiğe dirençli diye bir rapor veriyor. Eğer o laboratuvarın cihazı veya solüsyonları hatalıysa ne olur?
Bütün veriler çöpe gider.
O yanlış veri ulusal havuza girer ve belki de Sağlık Bakanlığı'nın tüm ülkedeki antibiyotik tedavi kılavuzunu yanlış yönlendirmesine sebep olur. Bu yüzden laboratuvarlara İngiltere merkezli UK NUCAS gibi kurumlardan bilinmeyen test numuneleri gelir.
Laboratuvar bunu analiz ediyor ve sonucu merkeze bildiriyor.
Doğru bulursa ağdaki güvenilirliğini kanıtlamış oluyor. Bu sayede o verilerin gerçekten eylem için güvenilir bilgi olduğundan emin oluruz.
Laboratuvarların sürekli sınava girmesi sistemin paslanmasını engelliyor gerçekten. Hastane kaynaklı enfeksiyonlar demişken ölüm oranlarıyla dikkat çeken lejyoner hastalığına geçmek istiyorum.
Çok kritik bir başlık.
Otellerin havalandırma sistemleri, büyük hastanelerin soğutma kuleleri gibi çevresel su kaynaklarından yayılan bu bakteri ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açıyor. Toplum kaynaklı vakalarda %10 ile 20 arası ölümcülüğü varken hastanede bu oran %40'lara fırlayabiliyor.
Kesinlikle çok agresif bir patojen bu. Bu yüzden 1996'dan beri bu hastalığı çok yakından izliyoruz. 2015 yılında çıkan detaylı bir yönetmelikle sistem güncellendi ve ULLA kuruldu.
Ulusal Lejyoner Hastalık Laboratuvarı.
Ta kendisi. Şu an Ankara'daki Ulusal Referans Laboratuvarı'nın orkestra şefliğinde bölgesel düzeyde yetkilendirilmiş halk sağlığı laboratuvarları aracılığıyla çok sıkı bir çevresel ve klinik takip yapılıyor.
Bir otelde tek bir vaka çıksa bile harekete geçiliyor mu?
Bir vaka bile çıksa o binanın tüm su ve havalandırma sistemi bu laboratuvar ağının radarına giriyor ve kaynağı bulana kadar suçlar, yani bakterinin o spesifik genetik alt tipleri izole ediliyor.
Eski ama hala çok güçlü düşmanlarımıza gelirsek, tüberküloz yani veremden bahsetmeden geçemeyiz herhalde. Kaynaklarımızda TUSA adında bir sistemden bahsediyor oluyor. Antitüberküloz ilaç direnci, laboratuvar sürveyans ağı.
Evet, tüberkülozun en büyük tehlikesi artık sadece hastalığın kendisi değil, o meşhur ilaca dirençli varyantların artması. Antibiyotik direncine benzer bir kriz burada da var.
Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda ülkelere koyduğu sınıf A devamlı sürveyans adında çok zorlu bir hedefi var sanırım. Akciğer tüberkülozu vakalarının en az %50'sinde kültür pozitifliğini yakala, bunların da en az %75'inde ilaç duyarlılık testi yap diyor.
Pratik dile çevirirsek, her iki verem hastasından en az birinin mikrobunu laboratuvarda canlı olarak üretmeyi başar, sonra da bu ürettiğin mikropların %75'inin hangi ilaçlara dirençli olduğunu tek tek test et demek bu.
Bunu yapmak hiç kolay olmasa gerek.
Bu hedefi tutturmak muazzam bir laboratuvar altyapısı ve standartizasyon gerektirir. Türkiye'de Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı tam da bu standartizasyonu sağlıyor. Tüberküloz bakterisi çok yavaş üreyen, çalışması çok zor ve tehlikeli bir mikroorganizmadır.
Hasta ilaçlara yanıt vermezse ne oluyor peki?
Sahadaki o referans laboratuvarları hemen o dirençli suşu tespit edip tedavi protokolünün değiştirilmesini sağlıyor. Aksi takdirde çok dirençli bir verem vakası toplumda sessizce dolaşmaya devam eder ki bu halk sağlığı için tam bir kabustur.
Gerçekten kabus. Yine eskilerden bahsetmişken beni en çok düşündüren başlıklardan bir diğeri sıtma oldu. 2000'li yıllardan sonra vaka sayıları inanılmaz düştü, yıllarca Türkiye kaynaklı, yani yerli vaka dediğimiz bulaşlar neredeyse hiç görülmedi. Ama buna rağmen inatla yürütülen bir eliminasyon programı var. Neden bitti dediğimiz bir şeyi hala mikroskop altında arıyoruz. Sanırım iklim değişikliği gibi faktörler devreye giriyor burada.
Sıtma, dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon can alan sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir hastalık. Senin de belirttiğin gibi Türkiye'de yerli vaka kalmamış gibi görünse de sistem asla gardını indirmiyor.
Neden indirmiyor?
Çünkü iklim değişikliği o sıtma taşıyan sivrisineklerin yaşam alanlarını kuzeye, yani bize doğru kaydırıyor. Ayrıca küresel seyahatlerin artmasıyla yurt dışı kaynaklı vakalar her gün sınırlarımızdan giriyor.
Anlıyorum.
Bu yüzden sıtmada kural çok nettir. Sadece klinik bulgularla, yani hastanın periyodik ateşi var, titriyor diyerek tanı konulamaz.
Kesin bir mikroskobik doğrulama şartı yani.
Kesinlikle. 2016 genelgesiyle kurulan o laboratuvar ağına göre şüphelenilen hastadan alınan tüm pozitif kan yaymaları ve hatta negatif çıkan yaymaların bile %20'si mutlaka Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarına gönderilmek zorunda.
Çapraz onaydan geçiyorlar.
Evet. Bir teknisyenin mikroskop altında göreceği tek bir parazit, iklim değişikliği kaynaklı yeni bir salgının ilk işareti olabilir. Şansa bırakılan tek bir adım bile yok.
İnanılmaz bir takip. Peki, çocukluğumuzdan hepimizin aşina olduğu kızamık ve kızamıkçık ağına gelelim. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün global, bölgesel, ulusal ve alt ulusal olmak üzere 4 katmanlı devasa bir sistemi var. Türkiye bu ağın neresinde duruyor?
Türkiye'de 2006 yılından beri ateş ve döküntüyle seyreden her şüpheli vaka büyük bir titizlikle inceleniyor. Sistem 7 ilimizdeki alt ulusal laboratuvarlar üzerine kurulu.
O iller hangileriydi? Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun sanırım.
Aynen öyle. Bu merkezler kendilerine bağlı illerden gelen kan örneklerinde serolojik testleri yapıyor. Yani kısaca ELISA yöntemiyle kandaki IgM düzeylerini belirliyorlar.
Yani virüsün kendisini değil de vücudun o virüsle savaşmak için yeni ürettiği ilk savunma askerlerini, antikorları arıyoruz değil mi?
Tam olarak öyle. IgM antikorları o enfeksiyonun çok taze, o ana ait olduğunu gösterir. Ama iş orada bitmiyor. Alt ulusal laboratuvarlar bu ilk taramayı yaptıktan sonra veriler ve alınan klinik örnekler Ankara'daki ulusal laboratuvara gönderiliyor.
Esas merkez orası anladığım kadarıyla.
Orada çok daha derin bir inceleme, adeta moleküler bir dedektiflik başlıyor. Sadece antikorlara bakılmıyor. Virüsün bizzat kendisi izole ediliyor. PCR testleriyle genetik materyali çoğaltılıyor. En önemlisi de genotiplendirme yapılıyor.
Genotiplendirme derken virüsün soy ağacına çıkarmaktan mı bahsediyoruz?
Aynen öyle. O kızamık virüsünün genetik şifresi çözüldüğünde o virüsün yıllardır Türkiye'de sessizce dolaşan yerli bir virüs mü olduğu yoksa Avrupa'dan gelen bir turist aracılığıyla mı ülkeye girdiği tam olarak anlaşılıyor.
Çok büyüleyici.
Ankara'daki bu laboratuvar aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün Lüksemburg'daki Avrupa Bölge Referans Laboratuvarı ile sürekli dirsek temasında çalışıyor. Akreditasyon sınavlarıyla kalitenin küresel standartlarda kalması sağlanıyor.
Aşıyla önlenebilir hastalıklardan bahsetmişken, 2016 yılında başlatılan invaziv bakteriyel hastalıklar sürveyansı da çok kritik bir yapı. Menenjit, kan zehirlenmesi veya ağır pnömoni gibi bakterinin kana sızdığı çok ağır seyreden tablo var.
Evet, çok ölümcül olabilen tablolar bunlar.
Bu sürveyans iki koldan ilerliyor. Birincisi tüm ülkeyi kapsayan ulusal ağ, ikincisi ise toplum temelli aktif sürveyans. Bütün ülkeyi değil 5 ili, Ankara, Bursa, Gaziantep, Samsun ve İzmir'i seçmişler ve bu illerdeki 150 hastaneyi sisteme entegre etmişler.
Bu iller rastgele seçilmedi tabii ki. Coğrafi dağılımları, demografik yapıları ve göç dinamikleriyle adeta küçük bir Türkiye prototipi oluşturuyorlar. Çocuklarda ve yaşlılarda ölümcül olabilen bakterileri izliyorlar. Birinci düzey tanı hastanede konuyor. Bakterinin o spesifik alt tipleri bölge laboratuvarlarında detaylandırılıyor. Böylece Sağlık Bakanlığı dolaşımdaki bakteri tiplerini anlık olarak haritalandırabiliyor.
Aşıların işe yarayıp yaramadığını da buradan mı anlıyoruz?
Kesinlikle. Uygulanan zatürre veya menenjit aşılarının içeriğinin o an sokakta dolaşan bakteri tipleriyle eşleşip eşleşmediği doğrudan bu verilerle ölçülüyor.
Son olarak da yediğimiz içtiğimiz her lokmayla doğrudan alakalı bir sisteme değinelim. Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı, namı diğer UPLA. 2007'de başlayan bu ağ, gıda ve su kaynaklı salmonella, şigella gibi patojenleri izliyor.
Üniversitelerden devlet hastanelerine, özel laboratuvarlardan halk sağlığı merkezlerine kadar çok geniş bir katılımcı yelpazesi var bu ağın. Çünkü gıda zehirlenmeleri çok hızlı yayılan, sınır tanımayan salgınlara dönüşebilir.
Sahadan gelen veriler ne oluyor peki?
Sahadaki hastanelerde dışkı kültürlerinden izole edilen bu bakteriler hemen Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarına gönderiliyor. Orada bakteriler tiplendiriliyor, antibiyotik duyarlılıkları ölçülüyor, ardından sonuçlar ilk tanıyı koyan hekime geri gönderiliyor.
Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Sevgili dinleyici, senin için son dakikalarda anlattığımız bu yoğun bilgi trafiğini toparlayacak olursak, bazen ateşin çıktığında hastaneye gidip verdiğin basit bir kan örneği, o rahatsız edici boğaz sürüntüsü, sadece sana şunu kullan geçer denmesi için incelenmiyor.
Kesinlikle öyle.
Al güvenlik ağına paha biçilemez bir veri olarak ekleniyor. Perde arkasında sağlığını korumak için hiç durmadan işleyen bilimsel bir saat var. Bir dahaki sefere poliklinik kapısında laboratuvar sonucu beklerken o sessiz ve küresel dedektiflik hikayesinin nasıl bir parçası olduğunu hatırlayabilirsin.
Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Verinin bu kadar kıymetli olduğu bir sistemde gelecekte bizi neler bekliyor? Düşünsenize, iklim değişikliği sivrisineklerin rotalarını her geçen gün değiştiriyor. Küresel seyahatler kıtalar arası mesafeyi saatlere indirmiş durumda.
Her şey inanılmaz hızlandı gerçekten.
Her şey bu kadar hızlanırken, bugün konuştuğumuz bu mükemmel laboratuvar ağları, acaba gelecekte yapay zeka ile nasıl entegre olacak? Belki de yakın bir gelecekte, bizler daha semptom göstermeden, ilk öksürük başlamadan, algoritmalar nerede hangi salgının patlak vereceğini günlerce önceden tahmin edecek. Belki de sıradaki o büyük sürveyans devrimi, artık sadece laboratuvarlarda değil, algoritmaların o karmaşık kodlarında yatıyordur.
Muazzam bir ufuk gerçekten. Sürveyans kaynaklarına yaptığımız bu derinlemesine analizde bizimle birlikte olduğun için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki konumuz, Mayıs ayında Refik Saydam Hıfzı Sıha Enstitüsü'nün kuruluş yıl dönümü olacak. O zamana dek bilimin ışığında kalın, sağlıklı, meraklı ve her zaman güvende kalın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.